Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bir İlmihal Saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Değerli dinleyicilerimiz, bildiğiniz üzere sizlerden bize ulaşan soruları muhterem hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Değerli hocam, bize ulaşan sorulardan ilki şöyle: İslam kadınların şahitliği hususunda ne söylüyor?
Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kadının şahitliği meselesi hakikaten zaman zaman bazıların İslam dinine saldırı amaçlı kullandığı konuların başında yer alan hususlardan bir tanesi. Sözüm ona, İslam kadına zulmediyor, kadını ikinci sınıf bir varlık olarak erkeğe göre değerlendiriyor gibi argümanlar, bu tür veriler üzerinden delillendirilmeye çalışılıyor. Önce şunu söyleyelim ki, ceza hukukunda İslam kadının şahitliğini kabul etmiyor. Yani bir cinayet davasında kadın şahit olmak istese, kadının şahitliği muteber değil. Mali davalarda, ticaret hukukunda ve diğer mesailde kadının şahitliği erkeğin şahitliğinin yarısı olarak değerlendiriliyor. Yani bir erkek iki kadın şahit, ancak iki şahit hükmünde oluyor. Mamafi bazı meseleler var ki burada da sadece kadınların şahitliğine müracaat ediliyor. Erkeklerin şahitliği buralarda geçmiyor. Özellikle de kadınlara ait meselelerde, doğumla ilgili meselelerde vesairede tamamen kadınların şahitliğine müracaat ediliyor. Fakat ispat hukuku için iki şahit asgari bulunması gerekiyor. Bu iki şahidin bir tanesi erkek olmak kaydı şartıyla, diğer şahit eğer erkek değilse iki kadın ile tamamlanıyor. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah "Vesteşhidû şehîdeyni min ricalikum." Erkeklerden iki şahit bu hususta bulundurun deniyor. "Fein lem yekûnâ raculeyni feraculun ve emraetâni." Eğer iki erkek şahit bulamazsanız, o zaman bir erkek ve iki kadınla ispat noktayı nazarından davanızı şahitlendirebilirsiniz buyuruyor Cenab-ı Allah. Dolayısıyla ayet bu hükmü getiriyor. Fakat burada bu meselenin arka planına baktığımız zaman, kadına zulmedildiği, kadının ikinci derece bir insan olarak görüldüğü türünden bir mütalaanın aksine, kadına çok önem verildiği ve kavga, gürültü, husumet olabilecek alanlardan kadının çekildiği görülmektedir. Zira şahitlik müessesesi bir lütuf değil, bir külfet müessesesidir. Nitekim dilimizde de "paran çoksa kefil ol, vaktin bolsa şahit ol" diye bir ifade kullanılmaktadır. Niye? Kefil olduğun zaman eğer borçlu, asıl borçlu borcunu ödemezse onun yerine senin ödemen lazım. Dolayısıyla paran varsa kefil olursun. Mahkemelerin uzun süre devam ettiğini düşünecek olursan, o zaman vaktin çoksa şahit olursun. Peki şahit olmak insanın kendi elinde olan, kendi ihtiyarında, kendi seçiminde olan bir şey mi? Yani ben şahit olmak istiyorum diye. Evet, bazı hukuki işlemler var. Bunlar için isteyerek, bilerek şahit olunur. Mesela bir evlilik akdi icra ediliyordur. Bu evlilik akdinde ben şahidin olurum, ben gelirim, ben bulunurum diye biri gönüllü olarak şahitlik yapabilir. Efendim ticari bir anlaşma imzalanıyordur. O anlaşmada da ben gönüllü olarak şahitlik yaparım vesaire filan söz konusudur. Ama ceza hukukuyla alakalı bir mevzuda bir cinayet işlenecek. Efendim ben gönüllü olarak şahitlikte bulunurum, sen buyur cinayetini işte, böyle bir müessese yok. Yani asli hukuk davalarında efendim şahitlik bile isteye icra edilen bir müessese ise de ceza hukukunda istemeden, mecburiyetten meydana gelen bir yükümlülüktür, bir vücubiyet arz etmektedir. Öyle rast geldi, tevafuk etti, bir cinayetin işlendiği mahalde bulundunuz. Bir hırsızlığın icra edildiği olaya tanıklık ettiniz. Bu gibi durumlarda siz şahitlik yapmaya mecbur olursunuz. Niye? Kul hakkı söz konusudur. Bir Müslümanın, bir insanın hakkının zayi olması söz konusudur. Böyle bir sebepten dolayı bir hakkın zayi olmaması için şahitlik yapmak bir mecburiyet haline gelir. Binaenaleyh ceza hukuku meselelerinde şahitlik bir istek ile icra edilen fiil olmanın ötesinde mecburi bir durumu arz eder, ifade eder. Böyle olmakla beraber mahkemede suçlunun cezalandırılması meselesi hakimin inisiyatifinden çok şahitlerin şahitliğiyle sonuçlanır. Onun için derler ki iki şahitle bir insanı ipe götürürsün. Niye? İki şahit eğer bir kimsenin cinayeti işlediğine şahitlik ederse ve aksi bir durumda söz konusu olmazsa hakim, yargıç her neyse bu şahitlerin şahitliği doğrultusunda hükmü karara bağlar. Bu durumda hüküm, yargı, şahitlerin şahitliği neticesinde oluşmuş demektir. Şayet suçlu bulunan kişi bir husumet güdecek, mahkemenin neticesinden dolayı memnun olmadığı bir sonuç yüzünden biriyle kavgalı olacak ise bu kavga şahitlere yönelik bir kavga haline gelir. Binaenaleyh şahitlere döner, çoğu zaman mahkeme salonlarında bile silahların çekildiğini duyuyoruz, işitiyoruz. Mahkeme koridorları, adliye önleri, bu tür husumetlerin adeta silahlı çatışma arenasına dönüyor. Ne oluyor? Suçlu olan kimse ben sana gösteririm diyor. Sen beni mahkum ettirdin, senin yüzünden ben bu hapis cezasını aldım işte veya bu cezayı aldım. Ben bunu senin yanına koymam diyor. İşte Cenab-ı Allah bu tür muhataralı, kavgalı, gürültülü, efendim tehlikeli pozisyonlardan kadını muaf tutmuş, şahitlik yükü ile onları yükümlü kılmamıştır. Binaenaleyh şahitlik, medeni hukuk açısından şahitlik kadın içinde söz konusudur. Şu kadar var ki orada da bir yükümlülük, yük yüklenmek gerektiğinden dolayı sınırlı pozisyonda kadının şahitliği geçerli olmuştur. Fakat ceza hukukunda şahitlik tamamen husumeti üzerimize çekecek bir netice doğurduğundan dolayı Allah kadını kavganın, dövüşün içerisinde istemediğinden dolayı onun şahitlik sorumluluğundan muaf tutmuştur. Fakat bu meseleyi belki de yanlış mecralara çekenlere malzeme verecek bir illetlendirme yapılıyor. Mesela deniyor ki kadının şahitliğinin eksik olması, efendim ceza hukukunda kabul edilme işi, medeni hukukta iki kadının ancak bir erkek şahit yerine geçebilmesi, kadının aklının eksikliğindendir. Böyle bir argüman ileri sürüyorlar. Oysa kadının aklının eksikliği şöyle dursun, yer yer kadının aklının, hilesinin, zekasının erkeğinkinden çok daha üstün olduğuna dair Kur'an-ı Kerim'de işaretler bulunmaktadır. Nitekim Cenab-ı Allah şeytanın hilesinden, tuzağından bahsederken inne keyde şeytani kana daifa buyurur. Şüphesiz şeytanın hilesi zayıftır. Fakat aynı şekilde kadının hilesinden bahsederken biliyorsunuz Yusuf suresinde Yusuf aleyhisselamla kadınların bir buluşması anlatılır. Orada kadının Yusuf aleyhisselama karşı kurmuş olduğu tuzaktan, hileden bahsedilirken inne keyde künne azim, şüphesiz ki siz kadınların hilesi çok büyüktür denilmektedir. Demek ki şeytan bile kadınların hilesine, zekasına, çünkü tuzak kurmak, hile yapmak, bunlar bir zeka mahsulü şeydir. Bu yönüyle bakıldığında kadınların erkeklerden çok daha akıllı olduğu görülebilmektedir. Bir başka husus da hem şahitlik müessesesi, tanıklık müessesesi, hem de hadis rivayet etmek veya bir olay nakletmek, rivayet etmek ile ilgili rivayet müessesesinde ortak bir nokta vardır ki her ikisi de bir olayın nakli, aktarımı anlamına gelmektedir. Yani Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den bizzat bir sözü işitip nakleden de veya Hazreti Peygamber Efendimiz'in bir olayı icra ettiğini görüp bunu nakleden de, mesela diyor ki Hazreti Peygamber Efendimiz şöyle abdest alırdı. Hazreti Peygamber Efendimiz gece şu kadar namaz, şu kadar rekat namaz kılardı. Bu olayı nakletmek, bu hadisi nakletmek ile efendim ben iki kimsenin şöyle bir muamele yaptıklarına şahit oldum demek suretiyle şahadeti icra etmek nihayetinde özü itibarıyla aynı şeydir. Fakat rivayet müessesesi dediğimiz kurumda bir ravinin kadın olmasının hiçbir zaman bir problem teşkil ettiği söz konusu olmamıştır. Söz gelimi Hazreti Ayşe validemiz radıyallahu teala anha bir hadis rivayet ettiğinde onun bu rivayet ettiği hadise hiçbir kimse sen kadınsın senin rivayet ettiğin hadis makbul değildir diye itiraz etmemiştir. Veya sen kadınsın, sen tek başına bir hadis rivayet edemezsin, senin aklın eksik, yarım, dolayısıyla sen unutabilirsin, muhakkak aynı rivayeti bir başka kadın da yapmalı, desteklenmeli diye bir argüman ileriye süren olmamıştır. Aksine Hazreti Ayşe validemizin bir hadis rivayet ettiğinde o hadisle çelişir gözüken bir hadisi başka bir sahabi nakletmiş olsa, mesela Ebu Hureyre Hazretleri nakletmiş olsa, Ayşe validemizin rivayeti kabul edilmiş, Ebu Hureyre Hazretlerinin rivayeti kabul edilmemiştir. Sebep, gerekçe, çünkü Hazreti Ayşe validemiz aynı zamanda bir fıkıh otoritesidir. Alime bir hanımefendidir, fıkıh bilgisine sahiptir. Bu yüzden onun rivayeti çok daha sağlam görülmüştür. Hani aklı yarımdı, aklı eksikti, ondan dolayı şahitliği reddediliyordu belki şahitlikten çok daha önemli olan hadis rivayeti meselesidir. Ve burada bir kadın olarak herhangi bir sahabi hanımefendinin rivayeti asla tenkide tabi tutulmamış. Niye hadis belki daha önemlidir diyorum, hadis rivayeti daha önemlidir diyorum? Çünkü bir hadis bütün ümmeti Muhammed'i kıyamete kadar bağlamaktadır. Bu hadis, söz konusu hadis, ceza hukukuyla ilgili bir hadis de olabilir. Medeni hukukla ilgili bir hadis de olabilir. Kişi hukukuyla ilgili bir hadis de olabilir. Herhangi bir alan sınırlaması da söz konusu değildir. Özetle ifade edecek olursak, Hazreti Ayşe validemiz, Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz'den bir olay naklettiğinde, onun bu nakli, onun bu rivayeti, bu aktarımı herhangi bir tenkide tabi tutulmaksızın kadın olması noktayı nazarından kabul edilirken, aynı Hazreti Ayşe validemiz, efendim iki sahabe arasındaki bir nikah akdine şahitlik yapacak olsa, tek başına bu şahitliği kabul edilmiyor. Peki şahitlikte yapılan şeyle rivayette yapılan şey farklı mı? Değil. Özü itibarıyla ikisi de bir haberin, duyulan, görülen bir olayın naklini ifade ediyor. Fakat şahitlik özel kişilerle ilgili, 2-3 muayyen belirli kişiyle ilgili mahkeme huzurunda bağlayıcı bir karara yönelik bir bilgi aktarımı, bir duyu aktarımı, bir görme aktarımı olduğu için burada aleyhine bir işlem sonuçlandırılmış olan kimsenin olayı kavga konusu haline getirmesi, husumet meselesi yapması kuvvetle muhtemel olduğundan Cenab-ı Allah kadını bu kavganın içerisine çekmiyor, istemiyor. Kadını dünya hayatının süsü olarak Cenab-ı Allah takdim ediyor ve bu nazik varlığın özenle, itinayla layık olduğu makam ve mevkide tutulmasını arzu ettiğinden kabalığın, kavganın, gürültünün, bağırmanın, çağırmanın, rencide edici ifadelerin olduğu yerlerde olmasını, onun o nazik yapısının, kadınsı yapısının erkekleşmesine, kabalaşmasına yol açabilecek ortamlardan onu muhafaza ediyor. Haşa ki kadının aklı yarım olmuş olsun. Peki bir hadisi şerif var. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyorlar ki, kadının aklı ve dini eksiktir. Bu hadisi şerifteki akıl ve din ifadelerini nasıl anlamamız lazım?
Evet.
Efendim Kur'an-ı Kerim'de de böyle iki şey yan yana geçtiğinde bunlar birbirlerini tamamlayan mütemmim cüzlerdir. Akıl ve din denildiğinde buradaki akıldan neyin kastedildiğini din kelimesi bize çok net bir şekilde vermektedir. Dinin karşısında ne vardır? Dünya vardır. Onun için demişler ki, din ve dünya bir arada bulunmaz. Ne demek din ve dünya bir arada bulunmaz? Yani bir gönülde hem ahiret sevgisi hem dünya sevgisi olmaz. Ya ahireti seviyorsundur ya dünyayı seviyorsundur. Hem dünyam olsun hem ahiretim olsun olmaz. İkisinden biri olur. Efendim Müslüman zengin olmasın mı? O ayrı bir mesele. Zenginlik Allah vergisi bir şey. Zenginliğin sana sahip olması tehlikeli. Senin zenginliğe sahip olman problem değil. Tonlarca altının olabilir. Ama altının sana kul köle olmasıyla senin insanın altına kul köle olması farklı bir şey. Dolayısıyla evet. Burada kastedilen dünya, dünya sevgisi. Dünyaya tapmak, tapınmak demektir. Binaenaleyh Allah kadını dünya ve din cihetiyle dünyevi ve dini mükellefiyetler açısından erkeğe göre eksik sorumlu tutmuştur. Ne demek bu? Erkeğin günlük hayat içerisinde yükümlülükleri ve sorumlulukları kadına göre daha fazladır demektir. Yani erkek çalışmaya mecburdur. Ailesini geçindirmeye mecburdur. Efendim, memleketini imara mecburdur. Cihatla mükelleftir. Dini açıdan namazını cemaatle kılmak zorundadır. Cuma'ya gitmek zorundadır. Bayram namazlarına gitmek zorundadır. Efendim, sosyal açıdan ailevi sorumluluklar, akraba sorumluluğu açısından birçok yükümlülükleri Allah erkeğe yüklemiştir. Kadınınsa ne kendine bakma yükümlülüğü vardır, ne de bir başkasına bakma yükümlülüğü vardır. Eğer evli ise onun bakımı, masrafı, her şeyi kocasına aittir. Değilse babası, erkek kardeşleri, amcası, diyelim ki kimsesiz kalmış. O zaman devlet o kadının geçinebilecek kadar maaşını, nafakasını ödemekle yükümlüdür. Efendim, elin ayağın tutuyor. Gidersin, ev temizlersin, merdiven silersin, çalışırsın. Hayır, Cenab-ı Allah bir kadına maişet temini için çalışma yükü yüklememiştir. Ama şimdi ne oluyor? Gençler bile bakıyorum, evlenecekler, çalışan kadın olsun, işte eve o da yardımcı olsun. Ne güzel, kadıncağız hem dışarıda çalışsın, eve gelsin, evinde kocası ondan hizmet beklesin, çocukları ondan hizmet beklesin. Bu kadına yapılan zulüm, bu zulümdür işte. Şeriatımız, dinimiz kadına evinde otur, sultanlar gibi, sen dünyanın telaşı, meşgalesi içerisinde olma. Sabahın köründe bakıyorum, kadın kız sokağa dökülüyorlar, gözlerinden uyku damlıyor. Otobüslerde, servislerde, minibüslerde ziyan zebil oluyorlar. Efendim neymiş? Para kazanacaklarmış. Bırakın efendim, parayı kazanmak erkeğin yükü, yükümlülüğü. Allah bu sorumluluğu onlara vermiş. Kazanacak, getirecek çoluğuna, çocuğuna, yedirecek, harcayacak. İşte bundan dolayı Hazreti Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Allah kadını akıl, yani yükümlülük cihetiyle, sorumluluk cihetiyle erkeğe göre daha az yükümlülüklerle mükellef kılmıştır. Haşa ki zeka olarak, efendim akli melekeler olarak erkeklerle bir mukayese söz konusu değil burada. Hele hele şahitliği getirip buna bağlamak çok yanlış bir mesele. Niye? Aynı durumda olan rivayet müessesesi çok daha akıl gerektiren, zeka gerektiren bir müessese, öyle ki herhangi bir ravinin hayatının bir döneminde bunadığı, zihin kaybına uğradığı, akli melekelerinde bir problem olduğu tespit edilse, onun rivayet ettiği bütün hadislere ünlem işareti konuyor, soru işareti konuyor, bu hadisler problemli diye. Dolayısıyla hadis rivayetinde birinci şart akli melekelerin yerinde olması, üst seviyede bir zeka standardına sahip olmak. Ama akıl ve zeka şahitlikte o kadar önem arz etmiyor. Orada önem arz eden gözün iyi görüyor mu? gördüğünü nakledebiliyor musun? O. Binaenaleyh meseleyi bunun üzerine getirip bağlarsak o zaman yanlış yapmış oluruz. Burada yeri gelmişken müsaadeniz olursa,
buyurun.
Belki araya gideceksiniz ama
evet hocam.
Araya gitmeden bir şeyi hatırlatmak isterim. Bazen bir ayetin tefsirinde yanlış şeyler söyleyebilir alimlerimiz. Veya biz bir ayeti yanlış yorumlayabiliriz.
Evet.
Bu ayetin yanlışı değildir. Bizim yorum yanlışımızdır. Bir hadisi şerifi yanlış yorumlayabiliriz. Haşa ki bu hadisin yanlışı değildir. Bizim yanlış yorumumuzdur. Binaenaleyh gün gelir bu yanlış yorum düzelir. Burada ayet değişti, hadis değişti değildir mesele. Mesele bizim anlayışımızın, kavrayışımızın, zekamızın onu anlayabilecek boyuta gelmiş olmasıdır. Bu yönüyle özetlemek gerekirse Cenab-ı Allah insanı bir erkek ve bir kadından yaratmıştır ve hiçbir kuluna zulmetmemiştir. Kimine ne vermişse o onun lehine ve menfaatinedir. Kime de neyi vermemiş ise o da onun lehine ve menfaatinedir.
Evet.
Şimdi değil mi? Memleketimizde kadınlarımız askerlik hizmetinde muaf mıdırlar?
Muaftır.
Muaftırlar. Niçin? Yani kadın zayıftır, nahiftir, narindir. Hayır. Evet bunlar da var ama bunlardan daha önemli bir mesele var. Kadıncağız zaten doğduğundan ölümüne kadar silah altında. Yani bir hizmet ifa ediyor. En büyük hizmeti görüyor. Binaenaleyh o büyük hizmetinin insan yetiştirme. Öyle diyor Arapların meşhur şairi. Ana diyor bir okuldur. İyi kurulmuş bir okuldan iyi kuşaklar, nesiller yetişir diyor. Demek ki anayı okul haline getirebilirsek, biz şimdi ne yaptık? Anayı okul olmaktan aldık, onun yerine okula analık vazifesini yüklemeye çalışıyoruz. Ne diyoruz? Ana okulu. Olmaz efendim. Ana okulu diye okulu analaştırmak mantıksız, yanlış bir yaklaşım. Onun yerine her anneyi okul haline getirmek lazım. Ya Allah rızası için Basri hocam, bu ana okullarında çocuklarımıza eğitim verenler %90 kızlarımız, hanımlarımız, bacılarımız değil mi?
Evet.
Niye ana okulunda eğitimini verebiliyor da kendi evinde kendi çocuğuna bu eğitimi veremiyor? Nedir bizde yanlış giden bir şey var burada? Dolayısıyla okullara analık vazifesini değil, analarımıza okul vazifesini yüklemeliyiz. Ve her anne adayını dört dörtlük bir okul kıvamında yetiştirmedikçe biz bu eğitim meselesini düzeltemeyiz.
Değerli hocam, yine bize ulaşan sorulardan biri şöyle: tövbemi bozsam ne gerekir?
Evet, tövbeyi bir Müslüman bozmaz. Çünkü Cenab-ı Allah bizden tövbeyi nasuh ile tövbe etmemizi istiyor. Buyuruyor ki ey iman edenler, Cenab-ı Allah'a nasuh tövbe ile tövbe edin. Ne demektir nasuh tövbe? Bozulmamak üzere yapılan tövbedir. Kardeşim, sen işte içkiden tövbe ettin. Ama birden alıştığın için vücut tekrar içki içmek arzusuyla yanar yakılır oldu. Ne yapıyorsun? Ben tövbe ettim. Rabbime söz verdim bir daha içmeyeceğim diye. Binaenaleyh bu zıkkıma bir daha elimi uzatamam. Tövbe daim surette başımızdan aşağıya bir nasihatçı olarak, hatırlatıcı olarak bize öğüt veren pozisyonda beklemeli. Tövbe ettiğimiz şeye Tövbe ettim. Bundan sonra kimsenin gıybetini yapmayacağım. Bir an gaflete düşüp şayet gıybete girecek olursam tövbemi hatırlıyorum. Tövbe, bir dakika diyor. Sen tövbe etmiştin. Ne yapıyorsun? Fakat olur ya insanlık hali, tövbe ettiğimi de unuttum. Gafletle bir günaha tekrar daldım. Ne yapacağım? Tekrar tövbe ederek, tekrar kararlılığımı tazeleyerek bu işten el etek çektiğimi Cenab-ı Allah'a ilan edeceğim. Gözyaşı dökeceğim. Üzüntümü, pişmanlığımı ifade edeceğim. Bunun bedeli neyse o bedeli ödemek suretiyle o günahtan tamamen sıyrılmaya çalışacağım. Selefi salihinden öyle manzaralar naklediliyor ki, şeytanın bir tanesi sabah namazına uyanamayan kişiyi zorla dürterek sabah namazına kaldırıyormuş. Diğer şeytan demiş ki, ya ne istiyorsun demiş, bırak adam namaza kalkmıyor, yatıyor. Yatsın, niye kaldırıyorsun? Ya demiş, geçen bıraktım demiş, hatta kalkmasın diye gözlerinin üzerine oturdum ki uyanamasın da namazı kılamasın. Kalkınca demiş öyle bir gözyaşı döktü ki, öyle bir pişmanlık, öyle bir nedamet arz etti ki sabah namazına kalksaydı daha iyiydi. Binaenaleyh insan olarak, beşer olarak eksiğimiz, kusurumuz, gediğimiz her zaman olacak. Ama onu telafi etmeyi, onunla ilgili gözyaşı dökmeyi ihmal etmememiz gerekiyor. Eğer bunu yapabilirsek, o zaman Cenab-ı Allah'ın müjdesine nail oluruz. Onlar ki diyor, يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ hasenat, Allah onların günahlarını sevaba tebdil eder, çevirir. Niye? Bir günah işlemişlerdir, yanlış bir davranışta bulunmuşlardır. Fakat peşinden öyle bir pişman olmuşlardır ki, hani çocukların böyle küsmeleri vardır. İki gün küser, ondan sonra barışır, eskisinden daha samimi hale gelirler. İşte Müslüman da mümin de beşer olarak insan olmanın neticesi, bir yanlış yapabiliriz, bir günaha düşebiliriz, kötü bir davranış sergileyebiliriz. Fakat peşinden onu telafi edecek, onu unutturacak, hatta onu sevaba çevirtecek güzel ameller yapmak suretiyle bu eksiğimizi, gediğimizi telafi cihetine gitmeliyiz. Şunu da unutmamak gerekiyor ki, ya nasıl olsa tövbe ederim diye bir günaha bulaşmak, şeytanlaşmak anlamına gelir. Çünkü şeytan hepimizin malumu, nasıl olsa gün gelir ben tövbe ederim diye şeytanlığını yapmaktadır. Oysa gün gelecek tövbe edeceğim dediği zaman gelmeden vaktin dolduğunu görünce asıl pişmanlığını orada sergileyecek ama bir ümitle o güne kadar ne yaparsam kârdır diye şeytanlığını icra etmekte. Bu yüzden öyle bir garantimiz yok. Hele bir hacca gideyim geleyim, hele bir emekli olayım, hele şunu yapayım, hele bunu yapayım. Hayır. Güzel bir söz nakledilir, hadis olarak da nakledilir. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi ahirete çalış diye. Ne demek bu? Bunu anlatırken ben derslerde arkadaşlara diyorum ki, arkadaşlar yarına bir imtihanınız olsa, bir de 5 sene sonra bir imtihanınız olsa, hangisine çalışırsınız? Yarınki imtihanımıza diyorlar.
Evet.
O zaman diyorum, bak yarın ölecekmişsiniz ve imtihana gireceksiniz. Ölünce nereye giriyoruz? İmtihana giriyoruz. O imtihanda sorular sorulacak. Evet. O zaman o imtihana çalışmamız lazım bizim. Allah muhafaza etsin. Bir günah esnasında insanın öldüğünü düşünsenize. Ne buyuruyor Hazreti Peygamber Efendimiz? İnsanlar nasıl yaşarlarsa öyle ölürler. nasıl ölürlerse öyle diriltilirler. Yani bir bakıyorsunuz bir hocamız Kur'an-ı Kerim okurken vefat ediyor. Bir bakıyorsun bir hacı abimiz, hacı ablamız seccadede son nefesini veriyor. Ne güzel ölümler. Bir de Allah muhafaza etsin, meyhanede ölmek var. Veya Allah'ın gazap ettiği yerlerde ölümle yüz yüze gelmek var. Onun için nerede öleceğimizi, ne zaman öleceğimizi bilemediğimiz için her an ölüme hazırlıklı, hazır ve nazır beklememiz gerekiyor. Bu yüzden günah işleme lüksümüz yok. He, tabii olarak işliyoruz zaten günah. O günahlarımıza da hemen tevbe-i istiğfarla o yangını söndürme gayreti içerisinde olmamız gerekiyor.
Allah razı olsun. Diğer bir soru değerli hocam bize gelen, namaz vakitleri neye göre belirleniyor?
Namaz sebepleriyle vacip olur, farz olur. Sebepler de Cenab-ı Allah'ın takdiriyledir. Çünkü Cenab-ı Allah ezeli iradesiyle bir şeyin bir şeye sebep olmasını murad etmiştir. Mesela sabah namazının farz oluşunu fecri sadığın görülmesine bağlamıştır. Fecri sadık sabah namazının farziyetinin sebebi olmuştur. Bu Cenab-ı Allah'ın takdiridir. Yoksa işte günde 5 vakit namaz var, bunu belli zamanlara bölelim diye oturup konuşup kimsenin bir zaman ayarlaması söz konusu değildir. Ve Cenab-ı Allah bunu günlük güneşin hareketlerine göre tayin etmiş, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e bildirmiş, o da bize nakletmiştir. Binaenaleyh sabah namazı doğuda gecenin zifiri karanlığı geçip sabaha doğru bir beyazlığın, ak bir ışığın görülmesiyle başlar. İlk görülen ak ışık dikine bir ışıktır. Görülür ve kaybolur. Takriben 15-20 dakika kadar sürer. Buna fecr-i kazip diyoruz. Ondan sonra enine bir aydınlık görülür. Artık güneş görülmeye başlar. Gittikçe o görüntü çoğalarak yayılır. İşte onun ilk sökün ettiği ana, ilk çıktığı ana fecr-i sadık denir. Ondan itibaren sabah namazı başlar. İmsak vakti olmuş olur. Ta ki güneş tam doğuncaya kadar. Güneş tam doğunca sabah namazının vakti dolmuş olur. Bütün bu vakitleri biz Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin bize bildirmesiyle biliyoruz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam namaz vakitlerini ümmetine talim etmek için 2 gün peş peşe, birinci gün namazın ilk teşekkül ettiği, vaktin ilk girdiği anda namazları kılmış. İşte sabah namazını söz gelimi fecr-i sadığın doğduğu anda kılmış. Ertesi gün son vaktinde, yani güneşin doğuşuna yakın bir vakitte kılmış. İşte bugün diyelim ki İstanbul için, Çamlıca için 7-4 keçe, 5 keçe mi güneş doğuyor? Efendim 7'de kılmış, 7'yi 4 keçe bitirmiş diyelim veya işte 7'ye çeyrek kala başlamış. Bizim Hanefi mezhebinde son 20 dakika kala, bazı camilerimizde son yarım saat sabah namazı için cemaat yapılır. Hanefi mezhebinde sabah namazını olabildiğince geciktirmek cemaatte kılınacağı zaman müstehaptır. Çünkü daha fazla cemaat katılma imkanı bulur namaza. Öğle namazını zeval vaktini geçirdikten sonra, ki bunu da tespit etmek çok basit, yere bir çubuk diktiğinizde, eğer çubuğun gölgesi sıfır noktasındaysa, yani güneşin gölgesi yere düşmüyorsa, zeval vakti demektir.
Tam tepede.
Evet, tam tepede güneş demektir. Eğer gölge çıkmaya başlamışsa artık öğle namazının vakti olmuş demektir. İşte o gölge bir misline ulaşıncaya kadar öğle namazının vakti devam ediyor demektir. Bir misline ulaştıktan sonra ikindi namazının vakti giriyor demektir. Böylelikle bunların hepsini Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin bize talim ettiğini, öğrettiğini görüyoruz. Alimlerimiz, hocalarımız bunları kitaplara nakletmişler. Oradan hazır reçeteleri alıp uygulamak suretiyle namazlarımızı kılıyoruz. Bugün Diyanetimiz bunların çok ince hesaplarını yaparak takvimleri belirlemiş bulunuyor. Namaz güneşe göre kılındığı için herhangi bir oynama söz konusu olmuyor. Efendim bu sene bu vakitler neyse gelecek seneye bu vakitler de aynı saat dilimleri içerisinde kılınıyor. Evet.
Evet. Bir son sorumuz var değerli hocam. Dinleyicimiz şöyle bize yazmış. Helal ve haram mevzusunda istenen işe girmek için birilerini araya sokup adam kayırmada durum nedir? Bir işe girmek için adam kayırmak helal midir, haram mıdır diye soruyor.
Şimdi işin mahiyetine göre değişir tabii bunlar. Mesela Yusuf Aleyhisselam bir görev talebinde bulunuyor. Biliyorsunuz Yusuf kıssasında bu Kur'an-ı Kerim'deki Yusuf suresinde detaylı bir şekilde anlatılıyor. Firavun bir rüya görür. Bu rüya üzerine rüyanın tabirini ister. Kimse rüyasını tabir edemez. Nihayetinde Yusuf Aleyhisselam'a müracaat edilir. Yusuf Aleyhisselam rüyayı tabir eder ve peşinden der ki beni Ziraat ve Ekonomi Bakanlığı'nın başına getirinler. Kendisi için bir görev talebinde bulunur. Peşinden de inni hafizun alim der. Ben güvenilir ve bilgili bir insanım der. Demek ki bir vazifeye birini getirebilmek, bir işe birini tensip edebilmek için öncelikli olarak bu kimsenin hafız, güvenilir olması lazım. Artı geleceği işle ilgili donanım sahibi olması lazım. Bu stratejik konumlarda böyledir. Yani eğer üst düzey önem arz eden bir görevse, buralarda bir devlet işi ise, öncelikli olan mesele güvenilir olmak, ikinci mesele de liyakat meselesidir. Yani alınacağı işle ilgili bilgisinin, becerisinin, yeterliliğinin olmasıdır. Ama eğer stratejik bir mesele değilse, orada inna hayra men iste'cartel kaviyyul emin. Birincisi güç kuvvet sahibi olması, ikincisi de güvenilir olması aranır. Söz gelimi saatinizi tamir edecekseniz size iyi bir saat ustası lazımdır. Ama kasayı birine emanet edecekseniz öncelikle güvenilir bir insan, sonra da hesap kitap bilen bir insan size lazımdır. Binaenaleyh burada bu dengeyi iyi götürmek lazım. Birinin referansı var demek, bu niteliklerle ilgili birileri tarafından bilinip tanındığı ve tezkiye edildiği anlamına gelir. Siz insanların bilgi ve becerilerini diplomayla, sertifikayla, efendim belge ile tespit edebilirsiniz. Ama güvenilir kısmı, vatanseverlik kısmı, bunlar tamamen iç meseleler olduğu için onlarla ilgili bilen, tanıyan kimselerin referanslarına müracaat etme çok doğal bir meseledir. Problem burada hem güvenilir hem liyakatli bir insan varken amcamın oğlu diye bir yakınınızı kayırır, ona rağmen işe alırsanız burada emanete ihanet etmiş, hıyanet etmiş olursunuz. Bu Kur'an'ın açık emrine muhalefettir, bir haramdır. Çünkü Cenab-ı Allah emanetleri ehline verin buyurmaktadır. Ne demek emaneti ehline verin? İşi ehil olana verin demektir. Söz gelimi bir devlet dairesine mühendis alınacak. Eğer iki kişi müracaat etmiş, ikisi de aynı kriterlere sahipse aralarında kurayla karar vermek gerekir. Ama ikisi de aynı diplomaya sahip, biriyle ilgili ciddi bilinen, tanınan kimselerin referansları varsa o referanslara göre hareket etmek idarecinin en doğal hakkıdır. Burada el verir ki referans olan kişi bilerek ve kriterlerine uygun bir şekilde referans olsun. Evet. Bakıyorsunuz bazen hiç tanımadığı, bilmediği insanlara ben sana kefilim, ben sana referansım. Bu tür referanslar eğer bir bilgiye dayanmadan yapılıyorsa, ki Hazreti Ömer Efendimiz'den bir rivayette bulunulur. Biri birine referans olmuş. Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki, sen bu adamı tanıyor musun? Nasıl referans oluyorsun? Bununla yolculuk yaptın mı? Bununla ticaret yaptın mı? Bununla komşuluk yaptın mı diyor. Neyine referans oluyorsun? Korkarım sen onun diyor camide başını eğip kaldırdığına şahit oldun. Ne demek istiyor? Namaz kıldığına da demiyor yani. Evet. Başını indirip kaldırdığına şahit oldun diyor. Dolayısıyla birine referans olurken hakikaten onu ne kadar tanıyorsunuz? Bu çok önemli bir mesele. Bu tür meselelerde birini baştan savmak için tamam getir ben imzalayayım türünden bir muamele doğru bir muamele değil. Bu hususta Cenab-ı Allah'a sığınmak, yalvarmak gerekiyor. Hakikaten yanlış bir karar, sahip olduğumuz emanetin yanlış kullanılması anlamına gelir ki Hazreti Peygamber Efendimiz emaneti zayi etmeyi bir münafık alameti olarak zikrediyor. İki, kıyamet alametlerinden olarak zikrediyor. Allah muhafaza etsin. Evet.
Allah razı olsun değerli hocam. Teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir İlmihal Saati programımızın daha sonuna erdik. Sorularınızı bekliyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.